Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Kur'an-ı Hakim'in külli düsturları, Kur'an'da anlatılan hadiselerin, olayların bize ve zamanımıza bakması ile ilgili Risale-i Nur'dan birkaç hakikat okuyacağız inşallah. 25. sözde, 4. ışıkta bu konuyla ilgili şöyle kısa bir tanım var. Yani Kur'an'ın bu veciz yönü külliyatta birçok yerde ifade ediliyor. Ben 2-3 tanımı okuduktan sonra onun numunelerine, misallerine geçeceğiz. Şöyle, İ'caz-ı Kur'ani o derece cami ve harıktır. Dikkat edilse görünüyor ki, bazen bir denizi bir ıbrıkta gösteriyor gibi, pek geniş ve çok uzun ve külli düsturları ve umumi kanunları basit ve âmi fehimlere merhameten basit bir cüz'üyle, hususi bir hadise ile gösteriyor. Kur'an bazen bir denizi bir ıbrıkta gösteriyor. Pek külli, uzun külli düsturları ve umumi kanunları basit bir cüz'üyle, hususi bir hadise ile gösteriyor. Yani bütün zamanlarda olabilecek olayların küçük bir numunesini küçük bir şahısta, bir kavimde veyahut da iki kişi arasında gösteriyor. O cüz'i hadisenin ucu bütün asırlarda, bütün insanlarla, kavimlerle, topluluklarla bağı, bağlantısı oluyor. Dolayısıyla bütün zamanlardaki olan hadiseler bir deniz gibi ise, o denizi bir ıbrıkta, küçük bir şeyde numunesini gösteriyor. Külli düsturların uçlarını gösteriyor. Diğer sözlerde şöyle başka bir tanımı var bunun. Kur'an-ı Hakim'de çok hadisat-ı cüz'iye vardır ki, her birisinin arkasında bir düstur-ü külli saklanmış ve bir kanun-u umuminin ucu olarak gösteriliyor. Çok cüz'i hadiseler var ki, o cüz'i hadiselerin arkasında, olayların arkasında külli düsturlar, umumi kanunlar saklıdır. Kur'an o cüz'i hadiseden bahsederken, bütün asırlardaki o umumi kanunlardan bahsediyor, onlar ile konuşuyor. Yoksa sadece cüz'i bir hadiseyi bize nakletmiyor. İşte Kur'an'ın bu i'cazı bilinmediğinden, yani bu mucizelik yönü bilinmediğinden dolayı insanlar Kur'an'da anlatılan bir takım olaylara itiraz ediyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de 20. sözde şeytan tarafından itiraz edilen bir hadise. Şöyle cereyan etmiş. İnna Allah ya'murukum en tezbahu bakara. Veyahut da ve'alleme Âdem'e l-esmâ'e külleha. Ayetleri gibi ayetlerde bir gün şu ayetleri okurken iblisin ilkaatına karşı Kur'an-ı Hakim'in feyzinden 3 nükte ilham edildi. Vesvesenin sureti şudur. Burada taşların fıtri hallerinden bahsediyor. Bir ineğin boğazlanmasından bahsediyor. Adem Aleyhisselam'a isimlerin talim edilmesinden bahsediyor. 3 tane ayet vardır. Burada 3-4 tane örneği var. Biz onların hepsini okuyamayacağız. Bir ineğin boğazlanma hadisesini şeytan küçük bir hadise olarak görüp, bunda mucize, belagat ve hidayet olmadığını ifade ediyor, vesvese veriyor ve düz zamanda İkinci nüktede onun hidayet yönünü, belagat yönünü ve mucize yönünü vurguluyor ki cüz'i bir hadisedir. Bütün asırlara bakar bir yönü vardır. Şöyle, şeytan diyor, dedi ki, dersiniz Kur'an mucizedir. Hem nihayetsiz belagattadır, hem umuma her vakitte hidayettir. Bir ineği kesmek gibi bir vakayı cüz'iyeyi o kadar mühim tavsifat ile böyle zikretmek, hatta o sure-i azimeye de El-Bakara tesmiye etmekte ne münasebet var? Vesvesenin sureti bu. Yani diyorsunuz ki siz Müslümanlar, Kur'an mucizedir. Yani takatı beşerin fevkinde bir ifadesi, bir üslubu vardır. Bu bir. İki, nihayetsiz de bir belagatı olduğunu söylüyorsunuz ki belagatın tanımı muktezey hale, mutabakattan ibarettir. Yani vaziyet, ortam neyi gerektiriyorsa ona göre söz söyleme sanatıdır. Halbuki bu ayete baktığımız vakit, ta Musa Aleyhisselam zamanında bir ineğin boğazlanmasını ifade ediyor. Bizim için nasıl bir muktezeyi hal oluyor? Nasıl ortama muvafakat sağlıyor ki ve bizim için nasıl bir hidayet kaynağı oluyor? Üçüncüsü de bu. Herkese her vakit için hidayet olan Kur'an-ı Hakim'de şu ayette bizim için nasıl bir hidayet var diye de diğer bir vesveseyi veriyor. Bir ineği kesmek gibi cüz'i bir hadiseyi, bir olayı o kadar mühim tavsifat ile ki aşağıda okuyacağız inşallah, ineğin vasıflarını vurgulayarak Rabbine dua et, o ineği bize açıklasın. Açıklıyor, tekrar Rabbine dua et, ineği bize açıklasın diyor. Bak, mühim tavsifat ile ineğin vasıfları anlatılıyor. Ve Kur'an'ın en büyük suresi olan bu Bakara suresine de bu olaydan dolayı isim veriliyor. Hatta bir kısım dinsizler tarafından Kur'an işte Bakara suresi, ne suresi? İnek suresi diye istihza ediyorlar, alay ediyorlar. Bundaki mucizeliği, belagatı ve hidayeti görmediklerinden dolayı bu ayetin amakına, derinliklerine inip ne mana ifade ettiğini bilmediklerinden dolayı zahire bakıp sadece vesveseyle beraber hükmediyorlar. Bakara tesmih etmek de, yani bu kadar büyük bir sureye inek ismini vermekte ne münasebet var diye şeytan vesvese veriyor. Evet, ilham olunan nüktelerin sureti şudur. İkinci nükte, Mısır kıtası, Kumistan olan Sahra-i Kebir'in bir parçası olduğundan, Nil-i Mübarek'in feyziyle gayet mahsuldar bir tarla hükmüne geçtiğinden, o cehennemlümün sahra komşuluğunda şöyle cennet misal bir mevki-i mübarekin bulunması, felahat ve ziraatı ahalisinde pek mergup bir surete getirmiş. Ve o sekenenin seciyesine öyle tespit etmiş ki, ziraatı kutsiye ve vasıtayı ziraat olan bakarı ve sevri mukaddes, belki mabut derecesine çıkarmış. Hatta o zamandaki Mısır milleti sevre, bakara, ibadet etmek derecesinde bir kutsiyet vermişler. İşte o zamanda İsrail dahi o kıtada neş'et ediyordu. Ve o terbiyeden bir hisse aldıkları icl meselesinden anlaşılıyor. Şimdi üstad, bu ayetin belagat yönüne, mucize yönüne, hidayet yönüne vurgu yapmadan, bundaki cüz'i hadisenin külli düsturunu ifade etmeden o asra gidip bir o asrı tahlil etti. Evet, bu olayın bahsetmiş olduğu asra gitmek gerekiyor ki Kur'an'ın verdiği bu ayetin, yani Kur'an'da geçen bu ayetin mucizevi yönü görülebilsin. Yoksa çok uzaktan bu asırdan ta o zamana bakmakla bu ayetin icazı gözükmez. Onun için o asra, yani Musa Aleyhisselam zamanına gidiyoruz. Mısır kıtasından, Mısır bölgesinden bahsediyorlar. Büyük bir çölün, yani Mısır malumunuz, büyük bir çölün hemen yanı başında mübarek Nil Nehri'nin feyziyle çok mahsul veren bir tarla konumunda. Bir tarafında cehennem gibi bir sahra, çöl, hemen onun yanı başında cennet misal bir mevki. Nil Nehri'nin feyziyle, bereketiyle, bolluğuyla çok verimli bir tarla olan Mısır bölgesi. Bu böyle olduğundan dolayı felahat ve ziraatı, çiftçiliği ve ziraatı oranın halkında çok rağbet edilir bir vaziyete getirmiş. Yani Türkiye gibi olsa her tarafı yemyeşil. Yani her tarafı mahsul, işte su olan bir yerde. Bir bölgedeki işte çiftçilik veyahut da ziraat rağbet bulur mu? Sen de varsa bende de var. Çok rağbet bulmaz. Fakat her şey zıddıyla bilinir. O bölgede ziraat bu bölgeye nispetten daha rağbetli bir vaziyettedir. Özellikle o zamanda insanlar işte rızkını, yiyeceğini, içeceğini oradan temin ediyor. Menfaati oradan olduğundan dolayı çiftçilik, ziraat çok rağbet edilir bir vaziyete gelmiş. Hatta onların sekenesinin seciyesine, yani orada oturan insanların karakterlerine öyle yerleşmiş ki bu özellik, ziraatı kutsiye, yani ziraat, tarımcılık kutsidir diye ve ziraatın vasıtası olan, o tarımın vasıtası aracı olan bakarı ve sevri, öküzü ve ineği de mukaddes derecesine, belki mabut derecesine çıkarmış. İşte öküzün ve ineğin mabut derecesine çıkmaya sebebiyet veren insanların onda olan menfaatleridir. Ona olan ihtiyaçlarıdır. O ihtiyacı tetikleyen de o bölgenin çok hemen cehennem gibi bir sahranın yanında cennet gibi bir mevkide bulunmasından kaynaklanıyor. Hatta o zamandaki Mısır milleti, Kıptiler, Sevre Bakar'a ibadet etmek derecesine bir kutsiyet vermişler. Yani öküze ve ineğe ibadet edercesine bir kutsilik verdiği gözüküyor. İşte o zamanda Beni İsrail dahi, İsrailoğulları dahi, yani Yahudiler, Musa Aleyhisselam'ın kavmi, o kıtada, o Mısır bölgesinde neş'et ediyordu, çoğalıyordu. Mısır milletinin içerisinde onlar da yaşayıp çoğalıyordu. Ve o terbiyeden bir hisse aldıkları, yani öküze ve ineğe mukaddes ve mabut olarak bakmaları, Mısır milletinin bakmalarından bunlar da bir hisse almışlar, bir terbiye almışlar ki İcil meselesinde kendini göstermiş. Bu dana hadisesi var, orada kendini göstermiş. Şimdi peki o mesele nedir? Şimdi İcil meselesine geçip daha sonra da boğazlama meselesi. Kıssa-i Musa, yani Musa Aleyhisselam'ın kıssası Tefârükül Asa gibi Kur'an'ın her yerinde bahsedilmiş. Her bir kıssada çok önemli hisseler vardır. Her bir kıssa farklı farklı zamanlarda yaşanmış olaylardır. Şimdi burada ayeti, yani konumuz olan ineğin boğazlanma hadisesi ve Kur'an'ın en büyük suresine verilen isim bu ayetten geliyor. Bu olay ayrı, İcil meselesi ayrı, dana hadisesi, buzağı heykeli ayrı hadiseler. Fakat birbiriyle bağlantılı olan şeyler. Şimdi İcil meselesi şöyle. Musa Aleyhisselam, İsrailoğullarının beklediği bir peygamberdi. Firavun'un halkı içerisinde. Yahudiler, yani o zamanda her asırda oldukları gibi zillet ve meskenete maruz kalarak yine zulüm ve işkence görüyorlar. Tabi müjdelenen peygamber Musa Aleyhisselam geldikten sonra onları kurtaracağı ümidi onlarda var. Onlar da sürekli ne zaman olacak bu galibiyet diye. Tabi kurtuluyorlar, malumunuz denizden geçerek, mucizevi bir şekilde denizden geçiyorlar ve ondan sonra da arz-ı mukaddes olan, vaat edilen toprakları almak için gidiyorlar. İşte Firavun'un bölgesinden, Mısır'dan, Firavun'un zulmünden kaçarken ziynet eşyalarını beraber alıyorlar. Yani biriktirdikleri altınlarını beraber alıyorlar. Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla, ikramıyla, mucizeyle beraber Firavun'un zulmünden kurtuluyorlar. Vaat edilen toprakları, Kudüs'ü almaya gidiyorlarken gitmiyorlar. İşte git Musa, sen Rabbinle savaş, biz gelemeyiz diye. Cenab-ı Hak da onları o topraklarda, orada belli bir çölde işte 40 yıl mahkum ediyor kalmaya. İşte karşıya geçtikten sonra, Firavun'un zulmünden kurtulduktan sonra Musa Aleyhisselam vaat edilen Tevrat'ı almak için Tur-i Sina'ya gidiyor. Arkasından Samiri adında birisi, işte Cebrail Aleyhisselam'ın bineğinin ayağını bastığı yerden bir takım malzemeler alarak onların da ziynet eşyalarını topluyor, böğürmesi olan bir buzağı heykeli yapıyor. Çok garipmiş, bir tarafından ses, rüzgar giriyor, diğer tarafından çıkıyor, ses veriyor. Tacip ediyorlar, yani o zamanlarda bir heykel yapmış, heykel konuşuyor. Buzağı konuşuyor yani, ses veriyor. Ve diyor ki, sizin de Musa Aleyhisselam gecikiyor, 40 güne kadar kalıyor. Son günlerinde, artık son 10 günde bu olay cereyan ediyor. Diyor ki, sizin de haşa, Musa'nın da Rabbi budur diyor. O unuttu, gitti başka yerlerde arıyor diye. Başlarında Harun Aleyhisselam bir peygamber, Musa Aleyhisselam'ın kardeşi olduğu halde ve o İsrailoğulları bu kadar mucizeye mazhar oldukları halde deniz yarılıyor, ortasından geçiyorlar. Ve daha birçok mucizeye mazhar oldukları halde tutuyorlar hemen Samiri'nin oradaki bu ilkaatına, vesvesesine karşı hemen orada buzağı heykeline tapmaya başlıyorlar. Harun aleyhisselam engel olmaya çalışıyor. Yani şirke düştüklerini ifade etmeye çalışıyorlar fakat dinlemiyorlar. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da Cenab-ı Hak vahyen haber veriyor. Döndüğü vakit işte kavmini buzağıya tapar bir şekilde buluyor. İşte Harun aleyhisselamın sakalına yapışıyor. Neden engel olmadın? O da anamın oğlu beni dinlemediler diye kendini müdafaa ediyor. Daha sonra Musa aleyhisselam işte onların buzağı, o heykellerini kırıyor, yakıyor. O heykeller de zaten toplanan altınlar da oradan biriktirerek getirdikleriydi. Onların hakkında hüküm verecekti Musa aleyhisselam getirilen Tevrat'tan. Ona beklemeden heykel yapıp tapmaya başladılar. İşte İcil meselesi bu. Yani Mısır bölgesinde yetiştiklerinden dolayı, Mısır milleti Sevre Bakara mukaddes olarak baktıklarından dolayı, onlar da o terbiyeden bir hissi aldıklarından dolayı ne yaptılar? Az bir emarede tutup tapmaya başladılar. Şayet şu anda gelse aramızda bir tanesi, bizim hiç alemimizde olmayan bir şeyi ortaya atsa, tapın dese kim teveccüh eder? Hiç kimse. Fakat onun bir altyapısı demek vardır ki, hemencik orada o buzağı heykeline, o böğürmesi olan, bir taraftan rüzgar girince ses vermesi olan puta tapmaya başladılar. Demek ki onların da fıtratlarında bir bakar perestlik mefkuresi yerleşmiş. İşte Kur'an-ı Hakim, geliyoruz şimdi bu ineğin boğazlanma hadisesine. Kur'an-ı Hakim, Hazreti Musa aleyhisselamın risaletiyle, Musa aleyhisselamın peygamberliğiyle o milletin seciyelerine girmiş, karakterlerine işlemiş olan ve istidatlarına işlemiş olan o bakar perestlik mefkuresini kesip öldürdüğünü bir bakarın zebhiyle ifham ediyor. Bu ineğin kesilme hadisesi de daha sonra cereyan ediyor. O da şöylesine, İsrailoğullarında zengin bir aile var. Bir tanesi var, bir tane çocuğu var. Bu zengin olan kişinin akrabaları da var, yani yeğenleri de var, kardeşinin çocukları da var, onlar kalabalık. O kardeşinin çocukları zengin olan adamın malına el koymak için tek varisi olan çocuğunu gizliden öldürüyorlar, gelip kapısına bırakıyorlar. Ve daha sonra da toplanıyorlar, böyle feryadı figan ederek salya sümük ağlamaya başlıyorlar. Bizim yeğenimizi, amcaoğlumuzu kim öldürdü diye feryadı figan ediyorlar. Olay büyüyor. İsrailoğullarının kabileleri arasında bir savaşa kadar, bir kargaşaya, bir fitneye kadar tırmanıyor. Daha sonra bunu Musa aleyhisselama taşıyorlar. Yani kabileler arasında fitne çıktı, kavga çıktı, kaos çıktı, bunu hallet diye. Yani ölen kişinin katilini bul diye Musa aleyhisselama müracaat ediyorlar. Musa aleyhisselam da diyor ki, yani Allah'a müracaat et diye müracaat ediyorlar. Musa aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'a müracaat ediyor. Allah da diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً Konumuz olan bu ayeti kerimeyi ifade ediyor. Yani diyor ki, Allah bir ineği boğazlamanızı emrediyor diyor. Olay ondan sonra ineğin tavsifatı başlıyor. Daha sonra onlar direniyorlar. Yani niçin ineği boğazlayacağız diye. İnek nasıl olsun diye ineğin özelliklerini bu sefer Cenab-ı Hak sıralamaya başlıyor. Onlar ineği kesmemekte direniyorlar. Sebebi ise işte bu cüz'i hadise. İnek kesmesi cüz'i bir hadisedir. Bunun arkasında külli düstur ki o insanların seciyelerine yerleşmiş olan bakar perestlik mefkuresi. Bize bakan taraflarından bir tanesi de şudur ki her insanın, yani her asırdaki insanların bakarı, ineği farklı farklıdır. O asırdaki insanlar menfaatleri o topraktandı, o öküzden ve inektendi. Onlara tapar gibi bir kıymet veriyordular, bir kutsiyet veriyordular. Allah da onların o sebebe olan bağlılıklarını kesmek için Musa aleyhisselamın risalet kılıncı ile ineğin kesilmesini emrediyor ki kesilen ineğin bir parçası ile de diyor ölen o adama vurun kalksın katilini söylesin. Yani ölen adamın katilini bulmak bahane. Asıl ölen o asırdaki o insanların yani İsrailoğullarının kalpleri ölmüş. İneğe tapar bir vaziyete gelmiş. Cenab-ı Hak küçük bir hadiseyle beraber külli bir ders veriyor. Her asırdaki insanlara da bu dersi veriyor ki, sizin de kalpleriniz bir takım şeylerle ölmüştür. Onun da ihyasına çalışın diye cüz'i hadisenin külli ucu olarak zikrediyor. Şimdi olay şöylece cereyan ediyor. Demek ki Kur'an-ı Hakim'in bir ineği kesmek gibi cüz'i bir hadisenin bahsetmesi külli düsturların ucu imiş ki Musa Aleyhisselam yalnız sadece bir ineği kesmek değil, o milletin seciyelerine yerleşmiş olan inek perestlik fikrini kaldırmak için böyle bir yönteme başvuruyor. Yoksa sadece bir katili değil. Allah vahyederdi, katil şudur derdi, katiliniz bu derdi. Niye böyle bir yöne girilmiş, böyle bir yönteme? Bak o asırdaki böyle bir fikri parçalamak için diye külli düstur olarak bunu ifade ediyor. Fakat şimdi bizim için hidayet olan tarafı nedir? Şimdi bizim tarafımıza geliyoruz. Evet, Musa Aleyhisselam Risalet Kılıncı ile beraber o insanlara tebliğini, irşadını yaptı külli düstur olarak. Asrımıza bakan mucizesi ve bize bakan belagatı ve bizim için olan hidayeti nedir diye şimdi bunu da bizim zamanımıza uyarlamaya çalışalım. Fakat ilk önce şu ineği tavsife bakalım. Şöyle, Musa Aleyhisselam diyor, Allah size bir bakara, bir ineği boğazlamanızı emrediyor. Onlar da, ayol sen bizimle eğleniyor, alay mı ediyorsun dediler. Yani biz sana maktulün katilini bul dedik, sen bize inek kesin diye söylüyorsun. Dalga mı geçiyorsun? İnsanın tacibine gider de. Ne alakası var yani şimdi derler. Onlar da aynen böyle ifade kullanıyorlar. Musa Aleyhisselam da gayet ciddi bir şekilde böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Yani ben ne dediğini bilen birisiyim. Sizinle alay etmiyorum. Cahillerden birisi olmaktan Allah'a sığınırım. Tekrar diyorlar. Şöyle konuştular. Rabbine dua et, bizim için açıklasın. Bize neymiş o? Yani nasıl bir inek keseceğiz? İneği bize açıklasın diyor. Musa Aleyhisselam cevap veriyor. O diyor ki, yani Allah diyor ki, bahsettiğim ne yaşlıdır ne de körpe. İkisi arası bir inektir. Hadi size emredileni yapın. Onlar bizim için Rabbine dua et, rengi neyse onu bize açıklasın dediler. Bak ne kadar diretiyorlar. Bulun bir inek kesin. Madem derdiniz katili bulmak, kesin ineği takip edin bulsun. Ama maksat o değil. Musa Aleyhisselam'ın maksadı da sadece katili bulmak değil. Onların maksadı da sadece katili bulmak değil. Diretmelerin sebebi değil bu. Musa Aleyhisselam diyor, Rabbim buyuruyor ki, o bakanlara sürur veren sapsarı bir sığırdır. Hakikaten mühim tavsifat ile ineği zikrediyor Kur'an. Şeytan da Bediüzzaman'a böyle vesvese vermiş bu ayeti okurken. Bunun neresinde belagat var diye. İneği anlatıyor. Dinsizler de bu ayetten alay ediyorlar. İnek suresi işte ineği anlatıyor. Kur'an'da ne var ki diye. Ne kadar harika şeylerin olduğunu şimdi göreceğiz yani ile. Onlar tekrardan Rabbine bizim için dua et. O nedir bize iyice açıklasın. Çünkü o bize biraz karışık geldi. Bununla beraber inşallah Allah dilerse elbette onu buluruz, keseriz dediler. Musa Aleyhisselam cevap verdi. Allah diyor ki bahsettiğim inek boyunduruk altına girmemiş bir inektir. Toprağı sürmez, ekini sulamaz, salma bir hayvandır. Alacası onda yoktur. Siyah beyaz değil diyor. Renkli. Dediler ki işte şimdi gerçeği getirdin ve ardından onu boğazladılar. Az kalsın yapmayacaklardı. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor. İşte kesilen ineğin bir parçası ile beraber ölen adama vurun, vuruyorlar, o da kalkıyor, kendisini öldüren adamın kim olduğunu söylüyor. Olay böylece cereyan ediyor. Musa Aleyhisselam da o ineği kesmekle onların fıtratında yerleşmiş olan ineğe kutsiyetini kesiyor. Artık bıçaktan kendini kurtaramayan bir inek mabut olamaz diye bize bu dersi veriyor. Şimdi burada ölen ineğin parçası, kesilen ineğin parçası. Şöyle, külli hadisenin bize bakan tarafını zikrederken, şimdi bize bakan tarafıyla şöyle bir değerlendirecek olsak. Bu ayetin cüz'i bir hadise, ineğin kesilme hadisesi. Her asırdaki inekler farklı farklıdır. Bu asırda insanlar tarafından tapılma derecesine gelen, insanların hissiyatlarında ve seziyelerinde yerleşmiş olan inekler ise, yani kutsiyet derecesine rağbet edilen şeyler ise işte medyadır. Yani televizyonu, interneti, telefonu, sosyal medyasıyla beraber insanların dünyasında ayrılmaz bir parça, ileri derecede rağbet edilir bir konuma gelmiş. Öyle ki ahiretini, kutsiyetini bütünle berbat edecek programlar da yapılmış. İşte Allah bize bunun kesilmesini emrediyor. Peki tavsifatlar ne kadar uyuyor? Şimdi bu ayetleri bir de bu noktayı nazardan değerlendirelim. Şöyle, Allah size diyor, bir ineği boğazlamanızı emrediyor. Yani Allah size suret perestliği yasaklıyor. Usta suret perestlik diyor. Şimdi işte gayrimeşru, müstehcen neşriyatlar, müstehcen yayınları yasaklıyor. O kadınların yansıtıldığı ekranların kapatılmasını, kaldırılmasını emrediyor diye Kur'an'ın ve Risale-i Nur'da işte 25. sözde geçen o konuyu okuduğumuz vakit müptela olmuş, bağımlı olmuş insanlar tarafından da ayo sen bizimle eğleniyor, alay mı ediyorsun? Hangi zamandayız diye bir takım şeylerle karşılaşabiliyoruz. Üstad Dair, biz ne dediğini bilen, kendi Allah'ı kendi namına konuşturan, dini değerler ile eğlenen cahillerden biri değiliz diye şu manaları ifade ediyor. Dördüncü esas da, sanem perestliği şiddetle Kur'an men ettiği gibi, sanem perestliğin bir nevi taklidi olan suret perestliği de men eder. Bak Allah putu men ettiği gibi, o putların, müstehcen putların suretleri olan şeyleri de men ediyor. Kur'an, merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdelerini takmasını emrediyor. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp, perdelerini yırtıp, beşeri baştan çıkarmıştır. Aile hayatı, halbuki aile hayatı, kadın erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Hususen suret perestlik, bak özellikle kadın müstehcen suretler, ahlakı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine, nazarı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlakı tahrip eder, öyle de ölmüş kadınların suretlerine, işte bakın bu ayette suret perestliği, inekleri kesin dediği, bu suretleri kesin, o programları kapatın, onları izlemeyin dedikleri nokta bu. Ölmüş kadınların suretlerine veyahut da sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine heves pervanene bakmak derinden derine hissiyat-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrip eder. İşte Kur'an bu ayette bunu kesin diyor. Peki buna işaret ettiğine dair nasıldır? Şimdi o ayetlerin tafsifine bir de bu noktada bakalım. Tabii biz dedik, diyelim bu ayet bu asrın medyasına bakıyor, müstehcen medyasına bakıyor dedik. O tarafını kesin dedik. Onlar da bu bize karışık geldi. Rabbine dua et, bizim için biraz daha açıklasın. Hakikaten haram mıdır, değil midir? Cevap verdi. O diyor ki, bahsettiğim ne yaşlıdır ne de körpe. İkisi arası bir inektir. Hadi size emredileni yapın. Yani Kur'an'ın bize kesmesini bahsettiği yayınlar ne yaşlıdır ne de körpe. İkisi arası bir inek. Yani televizyonda, medyada, insanlar tarafından yani insanlara takdim edilen ne yaşlı kadınlardır cazip olan ne de körpe çocuklardır. İkisi arası olan inekleri ne yapıyorlar? Nazarımıza sergiliyorlar. İnsanların ahlakını bu noktadan tahrip ediyorlar. Rabbinden gelen emirlere bak, bizim için açıklasın, o bizim için neymiş? O diyor ki, insanları baştan çıkaran bahsettiğim suretlerde ve filmlerde ne yaşlı kadınlar oynatılıyor, ahlakı sarsan, ne de körpe çocuklar oynatılıyor. İkisi arası olan genç bayanlar kullanılıyor. Geçiyoruz, ayetin tekrardan tavsifine geçiyoruz. Onlar bizim için Rabbine dua et, rengi neyse onu bize açıklasın dediler. Yine rengini soruyorlar. Şimdi medyaya bakan tarafı, Musa Aleyhisselam buyuruyor, Rabbim buyuruyor ki o bakanlara sürur veren sapsarı bir sığırdır. Bak, bakanlara, nazar edenlere, onu izleyenlere tesurrun nazirin diyor. Nazar edenlere sürur veren, neşe veren sapsarı bir sığırdır. Alacası yoktur diyor. Önceden siyah beyazdı televizyon. Şimdi renkli. Renkli olarak bakanlara sürür veren sapsarı bir sığırdır. Şimdi burada inek tavsif ediliyor. İşari olarak da bu asrın medyasına bakıyor. İneği bakan yönünden daha çok bu asrın medyasına bakan yönü daha galiptir. Çünkü insanlar bir araya gelip de şöyle hadi gel biraz inek izleyelim diyor. Böyle bakıp ve karşısında da böyle neşelen çok azdır. Fakat televizyonun karşısına geçip o müstehcen neşriyatın karşısına geçtikleri vakit böyle saatlerce ağzını açıp tatta durdurur. Öylesine izleyenler bir sürü. Demek ki bakanlara sürur veren tesurun nadenin sapsarı bir sığıdır. Onu kesin, onu kapatın diye işare olarak bize ders veriyor. Diğer ayete geçiyoruz. Tabii ki burada sarı rengin bir takım özellikleri var. Yani sarı geçiciliğin ifadesi aynı zamanda böyle sevginin ve cazibenin ifadesidir. Hatta sarı rengin erkekte mekruh olmasına sebebiyet veren de Peygamberimizin bir tanesi İbnül Amr As geliyor. Üzerinde sarıya boyanmış görüyor Efendimiz, bir elbise görüyor. Bunu giymeni annen mi sana emretti diye soruyor. Çünkü kadınlar da, yani sarı renk kadınsı bir renktir, cazip bir renktir. Onun için o ineği de öyle tavsif ediyor. Hatta bakın, şöyle, normalde bu insanlar ineğe niye tapıyordu? Oradan menfaatlikleri için, ziraat yaptıkları için. Halbuki orada sevr ve bakar diyor. Ziraatı inekten çok öküz yapar. İnekten çok ziraat öküz ile yapıldığı halde. Neden öküzü kesin değil de ineği kesin diyor ayet. Çünkü sadece o asra bakmıyor. Normalde hissiyatlarına yerleşen öküz perestliktir. Öküzden menfaatleniyorlar. Ama demek ki bu asra da ayet işaret ettiğinden dolayı ineği kesin diye emrediyor. Öküzü değil, ineği kesin diye emrediyor. Çünkü bizim zamanımıza da bakıyor. Onun için burada Peygamberimiz de o elbiseyi, sarı elbiseyi giyince, yani cazip olduğundan dolayı bunu annem mi emretti? Ya Resulallah diyor, bunları yıkayayım mı diyor sarı rengi. Hatta yak diyor onları. Erkek için sarı renk caiz değildi. Sarı rengin ayrı bir özelliği olduğundan dolayı da Cenab-ı Hak da o ineğin sarı olduğunu, sarı renkte bir inek. Cazip, çekici, cezbedici renkler. Onlar tekrardan soruyorlar. Bizim için Rabbine dua et, o nedir bize iyice açıklasın. Çünkü o bize biraz karışık geldi. Bununla beraber inşallah onu bulur keseriz diyorlar. Yani bize baktığı vakit hani bir manada itiraz oluyor. Bu nasıl bir şeydir? Rabbine dua et, o nedir? Nasıl bir yayın organıdır? Bize iyice açıklasın. Çünkü o bize biraz karışık geldi. Yani hangi yayınları keselim, hangilerini kesmeyelim? Neyi izleyelim, neyi izlemeyelim diye tekrardan talepte bulunuyorlar. Musa Aleyhisselam tekrardan ineğin tavsifatını yapıyor. Cevap verdi. Musa dedi ki, Allah diyor ki bahsettiğim boyunduruk altına girmemiş bir inektir. Toprağı sürmez, ekini sulamaz, salma hayvandır, alaca onda yoktur. Bak şimdi şu ayetlerin hakikaten çok bize bakan yönleri var. Boyunduruk altına girmemiş bir yayın. Yani ya çocukların ahlakı tahrip oluyor. Büyüklerin aile hayatları yıkılıyor. Hiçbir kayıt yoktur. Yani devlet, yani şimdi Rütük deseler de onun boyunduruğu da yoktur. Yani bir gelişim noktasında, kemalat noktasında bir boyunduruklığı yoktur yani. Bir zapt ediciliği yoktur. Yine ahlaksız ve neşriyatlarını yapıyorlar. Bir boyunduruk altına girmediğinden dolayı ne yapıyor? Salma hayvandır diyor. İsteyen istediği yerde otluyor. İstediğin istediği yayını, müstehcenliği neşrediyor. İşte onları kesin diyor. Sonra toprağı sürmez. Onların yapmış oldukları yayının, yani toprağı sürerek ekonomik olarak ülkeye bir menfaat sağlamıyor. Şu anda bu müstehcen neşriyatlardan, yayınlardan, filmlerden ülkeye, insanlara, topluma, çocuklara ne bir menfaat sağladı? Yani toprağı sürmez, ekonomik olarak katkı sağlamaz, ekini de sulamaz. Yani bir rahmet tarafı da yoktur. Hani toprağı sürmek, maddi bir menfaat vermek, ekini sulamak, su da biraz rahmettir. İnsanlara bir de manevi yönden istifade vermek, hiçbirisi yok. Ne insanların dünyalarına maddi taraflarına katkı sağlıyor bu yayınlar, ne de ekini sulamak, insanların manevi taraflarına, ahlak taraflarına katkı sağlıyor. Toprak da sürmez bunlar, ekin de sulamaz. Ekonomik, maddi katkıda da bulunmaz. Bilakis yer senin cebini. Sana ahlak olarak da yardım etmek, fazilet ve kişilik olarak da bir değer katmaz. Senin için külliyen zarardır. İşte bu inekleri kesin diye söylüyor. Sonra salma hayvandır. Yani hani insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır diyor ya üstad. Bazen hayvanların boğazına, şimdi bizim oralarda olurdu, yasak yerler var. Hayvan o yasak yerlere girmesin diye boğazına bir ip bağlarsın. İpi de bir kazığa çakarsın. O belli bir dairede otlar. Daha sonra güz gelir, bağlar, bahçeler hepsi hasat edilir. Sonra hayvanın ipini boğazına sararsın, salıverirsin. Yani git istediğin yerde otla. Salma hayvan denilir buna. İşte o inek de böyle salma hayvanmış. Şimdi bu zamandaki müstehcen neşriyatlar, yayınlar da böyle. Salma hayvanlar gibi salmışlar. İsteyen, isteyen ahlaksızlığı yapıyor. İşte bu inekleri kesin diyor Allah bize. İşte şimdi gerçeği getirdin diyorlar. Sonra bir de alaca onda yoktur diyor tabii ki. Hani cazip, siyah beyaz değil, renkli. Yukarıda söylemişti Tezrun Naz'ın, sarı renkte bir şeydir. Hani bir zamanlar siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmış ve onun üstünüze atışmıştınız. Halbuki Allah sakladığınızı açığa çıkaracaktı. İşte bundan dolayı o sığırın bir parçası ile o ölüye vurun dedik. Allah ölüleri işte böyle diriltir ve size ayetlerini gösterir. Belki aklınızı başınıza toplarsınız. Bunu da şöylece tatbik edebiliriz. Oldu ki kesmesiyle muvaffak olduk. Yani müstehcen tarafını, o televizyonun, o internetin müstehcen tarafını kestik. O öldü. Artık onu bir tarafa koyduk. Sonra yine o medya organlarının bir tarafıyla ölen adama, şimdiye kadar Ahmet Mehmet gelmiş, izleye izleye canı çıkmış zaten. Ne ahlak kalmış, ne fazilet kalmış. Ne de kutsi hakikatleri algılayıcı aletleri kalmış. Hissiyat ulviyesi tahrip olmuş, sönmüş ve ölmüş. Hatta bir kısmı öler, ölür, söner ve ölür diyor üstad. Ölmüş ve sönmüş olan genç geldiği vakit ne yapıyorsun sen de? O programları, yani o medyanın bir aletiyle ona vuruyorsun, onun kalbine ve ruhuna vuruyorsun. O da uyanıyor, kendini kim öldürdüğünü söylüyor. Yani mesela nur penceresiyle vuruyorsun. Sorularla İslamiyet'le vuruyorsun. Sorularla Risale'yle vuruyorsun. İşte Seyrangah TV ile vuruyorsun. Ölen, müstehcen neşriyatla ölen o insanın kalp ve ruhuna onun bir parçasıyla, bir programıyla beraber vuruyorsun. O da ya biz şimdiye kadar ölmüşüz. Yani bizi katletmişler deyip kendini kim öldürdüğünün farkına varır. Evet, Risale-i Nur yayınlarını dinleyen insan kendi katilini bulur. Der ki beni şu müstehcen neşriyatlar katletti diye farkına varır. Ve daha sonra da aradaki fitne de kalkar. Hani kabileler birbirlerine düşmüşler ya, fitne fesat olmuş. İşte milleti birbirine düşüren bu neşriyatlardır. Eğer bunun katili bulunursa millet de düzelir, memleket de düzelir. Üstad diyor ki, şu mütebessim denilen küçük cenazelerin rolleri pek azimdir diyor. Beşerin hırçınlaşmış ruhunda, insanların ruhu hırçınlaşmış, saldırganlaşmış. Yani tahripkar bir vaziyete gelmiş insanların ruhu, mütebessim denilen küçük cenazelerin rolleri pek azimdir. Yani şu filmlerin, kadın suretlerinin rolleri insanların hırçınlaşmasında pek azimdir. Bu insanların kalplerinin ölmesinin sebebi bu küçük cenazelerdir. Eğer bu küçük cenazeleri, bu sığırlar, inekleri kaldırırsanız bu insanlar da düzelir. İsrailoğullarının kabileler arasındaki o fitne ve kargaşa, o ineğin kesilmesiyle düzeldiği gibi bu neşriyatın kalkmasıyla da bu toplum hayatının düzeleceğini Risale-i Nur işare olarak söylüyor. İşte şu hadise-i cüz'iye ile bir düstur-i külliyi her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu ulvi bir incaz ile beyan ediyor. Demek ki Kur'an'ın ineği kesme hadisesi sadece tarihte bir ineği kesme olayından ibaret olmadığını, bir katili bulmakla ilgili olmadığını, o asırdaki insanların bakar perestlik mefkuresini öldürdüğü gibi, bu asrın inekleri de farklıdır, bu asrın insanlarının seciyelerine yerleşmiş olan mabutlar da farklıdır, her bölgede de farklı olabilir, o mabutların kesilmesini istiyor Allah. Ve risalet kılıncı ile kesiliyor. İşte cüz'i hadisede külli bir düstur ki, şu hadise her vakit hem herkese, bak sadece o zamana değil, her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olduğunu Kur'an ulvi bir i'caz ile beyan ediyor. Buna kıyasen bil ki, Kur'an-ı Hakim'de bazı hadisat-ı tarihiye suretinde zikredilen cüz'i hadiseler, Kur'an'da tarihi bir vaka, bir olay diye anlatılan o küçük hadiseler, külli düsturların uçlarıdır. Külli kaide ve prensiplerin uçları olarak zikrediliyor. Yoksa sadece o tarihi vaka bize bildirilmiyor. Demek ki burada ineğin kesilmesini emredilen kişi İsrailoğulları değil, sensin. Onun ineği başkaydı, senin de bir ineğin vardır. Bütün ayetlerdeki muhatap sadece mazideki insanlar değil, bizleriz. Her bir ayetin bize bakar bir tarafı vardır. Bize bakar bir yönü vardır. Ya maddi ya manevi. Bunu da Risale-i Nur'da çok harika bir şekilde anlatılmış. Şimdi burada da onun bir toplaması yapılmış. Belki 20-30-40 tane cüz'i hadisenin külli düsturları Risale-i Nur'dan toplanmış. Fakat zamanımız dolduğundan dolayı onların hepsini okuyamayacağız. Mesela birinci lema, ikinci lema. Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığı veyahut da Yunus Aleyhisselam'ın denize atılması, balığın onu yutması. Cüz'i bir hadisedir. Külli bir düsturun ucudur ki bize nasıl baktığını Üstad harika bir tefsirle ortaya koymuş. Bizim de gecemiz var, bizim de denizimiz var, bizim de balığımız var. Ama ne yapıyor? Maddi maneviye kıyas ediyor. İşte ayetlere bu yönüyle bakıldığı vakit senin de bir balığın vardır ki hevai nefsindir. Seni sıkıp hayat-ı ebediyeni mahvetmeye çalışıyor. Senin de bir ineğin vardır ki sen de balığın karnından nasıl kurtulursan, nasıl kurtulursun? Yunus Aleyhisselam gibi. İneğini nasıl kesersin? İşte risalet kılıncıyla, Musa Aleyhisselam'ın tebliğiyle onların kestikleri gibi kesersin. Cenab-ı Hak bizim mabutlarımızı, yani bu asırdaki ineklerimizi kesmeyi bize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha.